Ayrım 12, sayfa 138, Gecenin Kutsal Karanlığı, Michael Connelly. Bayard adamla birlikte dışarı çıkıp Felsen'e parmak izi aracını sordu. Felsen tahminen 15 dakikaya gelir dedi. Bayard biliyordu ki parmak izi aracının tahmini geliş süresini 2 ile çarpmalıydın. Koskoca Batı Büro'nun hizmetinde tek bir araç vardı. Ev hırsızlığından şiddetli suçlara kadar her yere koşturan bir parmak izi uzmanı tarafından kullanılıyordu. Aracın hiç durmadığını söylemek abartı olmazdı. Teknik olarak Bayard'ın prosedüre uyması gerekiyordu. Önce olay yerini inceleyip şüphelinin parmak izi bırakabileceği olası yerleri tespit etmeliydi. Ancak ize rastladıktan sonra aracı çağırmalıydı. Fakat gerçekte mülkiyet suçlarında uygulama tam tersiydi. Parmak izi aracını çağırmayı ertelemek uzun bekleyişlerle sonuçlanıyordu. O nedenle Bayard ilk önce aracı çağırır sonra olay yerine bakardı. Eğer dişe dokunur bir iz bulamazsa çağrısını iptal ederdi. Bayard şansını fazla zorladığını biliyordu. Dylan'a yedek solunum maskesi var mı diye sordu. Vardı. Dylan kamyonetinin arkasına yürüyüp kapıyı açtı. İçerisi ıslak zemin süpürgeleri ve diğer teçhizatla doluydu. Bir alet kutusunun çekmecesinden tek kullanımlık maske çıkarıp verdi. İçindeki filtre sadece bir gün işe yarar dedi, o kadar. Teşekkür ederim dedi Bayard. Kart vizitlerim de hemen buradalar. Bir çekmeceye uzanıp 10 kartlık bir deste çıkardı, Bayard'a verdi. CCB'nin altındaki küçük yazılarda şirketin resmi adı yazıyordu. Chemical Bio Services. Bayard pek fazla tavsiye fırsatı bulamayacağını bilmesine rağmen kartları cebine koyup Dylan'a teşekkür etti. Dylan'ı orada bırakıp eve döndü. Giderken de maskesini taktı. Oturma odasında dikilip etrafına bakındı, gözlemleyip düşündü. Çürümenin kaynağının, cesedin çıkarılması, kötü kokunun azalmasını açıklıyordu. Fakat Bayard bu tarz evlerde daha önce de bulunmuştu. Sadece cesedin çıkarılmasının yetmeyeceğine inanıyordu. Açık bir pencere aramaya karar verdi. Uzaktaki cam duvara doğru ilerledi. Çok geçmeden panellerin duvarın içinde kaybolan rayların üzerine oturtulduğunu fark etti. Paneller duvarın içine itilebiliyor, arka balkona bakan geniş bir açıklık oluşturarak eve hem iç hem dış mekan havası katıyordu. İlk cam paneli kaydırarak balkona çıktı. Misafir odası ile yatak odasının arkasından bütün evin etrafını sardığını gördü. Balkonun uzak ucunda dikdörtgen bir klima vardı. Bir pencerenin altındaki duvardan sökülüp oraya bırakılmıştı. Hırsızın eve giriş, çürüme kokusunun da çıkış noktası burası olabilirdi. Bayard açıklığa bakmak için balkonda ilerledi. Açıklık en az 60 santim yüksekliğinde ve 90 santim genişliğindeydi. Klima yeni görünüyordu. Evin sahibi muhtemelen yazın en sıcak günlerinde ilave serinlik için yatak odasına ekletmişti. Bayard eve giriş noktasını bulmuştu. Hırsız buraya nasıl çıkmıştı? Ev dik bir yamaca kurulmuştu. Korkuluğa yaklaşıp aşağıya baktı. Buradan gelmiş olamazdı. Fazla zorlu bir yoldu ve halat gerekliydi. Bu tarz bir planlama becerisi klimanın duvardaki yerine takılmamasıyla çelişiyordu. Bu planlı birinden çok fırsatçı birinin beceriksizliğine işaret ediyordu. Yukarı baktı, balkonun çatısı dört ayrı yerden birbirine dolanan dal motifiyle süslenmiş siyah demir direklerle destekleniyordu. Bilerek veya bilmeyerek bu demir direkler çatıdan inen birer merdiven gibi yapılmışlardı. Bayard eve girip ön kapıdan çıktı. Dylan kamyonetine yaslanıyordu. Bayard'ı görünce doğrulup sorgularcasına kollarını iki yana açtı. ''Nerede kaldı bu parmak izi aracı?'' diye sordu. ''Buradan ne zaman gideceğim?'' ''Yakında'' dedi Bayard. ''Sabrınız için teşekkür ederim.'' Minibüsü işaret etti. ''Ama bu esnada minibüsünün içinde bir merdiven görmüştüm.'' dedi. ''Birkaç dakikalığına ödünç alabilir miyim? Çatıya çıkacağım da.'' Dylan yapacak iş çıktığı için sevindi. LAPD'yi kendine daha da borçlandırdığı için daha çok sevindi. ''Sorun değil.'' dedi. Dylan merdiveni alırken Bayard evin ön cephesi boyunca yürüdü. Yapının tasarımı tamamen öbür taraftaki manzara düşünülerek yapılmıştı. Balkon, pencereler ve cam kapılar hep oradaydı. Kaldırıma sadece bir metre mesafedeki bu tarafsa kapı ile yatak odasına açılan küçük bir pencere dışında tek düze ve kasvetliydi. Bu kaleyi andıran tasarım beton saksılardaki bambular ve sarmaşıklarla örülü kafesler yardımıyla yumuşatılmıştı. Bayard kafesleri inceledi ve sarmaşıkların yer yer hasar gördüğünü fark etti. Muhtemelen birileri tırmanırken olmuştu doğaçlama bir merdiven daha. Dylan uzayan merdiveni eve dayadı. Bayard bakınca eliyle işaret etti. Buyurun. Dylan merdiveni tutarken Bayard düz çatıya tırmandı. Arka uca doğru yürüdü. Çakıl zeminde ayak izi ya da hırsıza dair ipucu aradı ama nafile. Uzak kenara ulaşınca manzaraya baktı. Hava kararıyor, batan güneş gökyüzünü kırmızı ve pembeye boyuyordu. Kumsalda olsa keyifle izlerdi, aklına birden Aaron geldi. Akıntıdan kurtardı, adamla ilgili bir gelişme var mı diye arayıp sormak istedi. Bayard dikkatini tekrar mevcut vakaya çevirdi. Hırsızın yolunu bulduğuna artık emindi. Öndeki kafesten tırmanmış, çatıyı geçmiş, arka balkondaki demir direkten aşağıya inmişti. Klimayı söktükten sonra içeri girip duvardaki üç tabloyu ve elinden ne geçirdiyse almıştı. Ardından çaldığı eşyalarla ön kapıdan çıkmış, kapıyı da hafif aralık bırakmıştı. Saflıkla karışık deha unsurları vardı. Tüm ipuçları olayın gecenin karanlığında gerçekleştiğine işaret ediyordu. Yani hırsızlık kurbanın cesedi bulunduktan sonraki gece olmuştu. Biri elini çabuk tutmuştu. Muhtemelen evdeki sanat eserlerinin değerinden ve sahibinin ölümünden haberdardı. Kendi etrafına dönerek çevreyi inceledi. Şehrin her yerinde kamera olduğunu biliyordu. Soruşturma prosedürlerinde kameraları bulmak daima öncelikliydi. Bugünlerde tanıktan önce kameralar aranıyordu. Onlar yalan söylemiyor, kafaları karışmıyordu. Hollywood bulvarı dağın eteğinde kıvrılıyordu. Çatısında durduğu ev kör bir virajın köşesindeydi. Bayard virajda bir ev gördü. Kamerası sokak seviyesinin altında bir sahanlığa inen yan merdivene çevrilmişti. Fakat bir ihtimal çatı kameranın görüş açısına giriyor olabilirdi. Bayard Dylan'ın tuttuğu merdivenden inerken parmak izi aracı geldi. Bayard Osman'a evi ve balkonu gezdirdi. Parmak izi aramak için 3 Warhol tablosunun duvardaki yerini ve balkondaki klimayı gösterdi. Sonra dışarı çıkıp Dylan'ı tanıttı ve uzmandan parmak izlerini almasını istedi. Zaman ayırdı ve merdiveni kullandırdığı için Dylan'a teşekkür etti. Parmak izleri alınır alınmaz gidebileceğini söyledi. ''Bu akşam temizlik yapamayacağıma emin misiniz?'' diye sordu Dylan. ''Beklerim ben.'' ''Mümkün değil.'' dedi Bayard. ''Bayan Clark'ın hırsızlık masasından birileriyle evi dolaşması gerekiyor. Öncesinde evin temizlenmesini istemeyiz.'' ''Tamam, şansımı bir deneyeyim.'' dedim.
''Kusura bakmayın.''
''Sorun değil. O kartları dağıtın siz yeter.'' El sallayıp minibüsüne gitti ve arka kapıyı kapadı. Bayard gördüğü kameranın istikametinde sokakta yürümeye başladı. 10 dakika sonra kör virajdaki evin sahibiyle konuşuyor ve omzunun üzerinden evin yan tarafındaki kameranın görüntülerine bakıyordu. Kamera soyulan evin çatısının tamamını görüyordu ama görüntü bulanıktı. ''Gece yarısından başlayalım.'' dedi Bayard. 17. Bölüm. Kapı açıldığında Bayard rozetini çıkarmıştı. Kapıyı açan adam endişeli görünüyordu ama şaşırmamıştı. Altına eşofman giymiş, bir elini kolsuz kapüşonun ön cebine sokmuştu. Daha iyi bir yaşam için bilim tarzı insanlardan olduğu belliydi. Kolları kalın, boyun damarları belirgindi ve sert bakışlıydı. Kahverengi saçlarını geriye yatırmıştı. Yeşil gözleri donuktu. Bayard'dan daha kısaydı fakat tartıda onu ikiye katlardı. ''Bay Bechtel, Theodore Bechtel, Ted diyebilirsiniz, buyurun. Ben dedektif Bayard, LAPD'den. Size birkaç soru sormak istiyorum. İçeri gelebilir miyim?'' Bechtel cevap vermedi. İçeri girmesi için geri çekildi. Bayard adamı gözünden ayırmamak için hafif yan dönerek yanından geçti. Bu noktada baş şüphelisi oydu ve suçlamalara darp ya da cinayet ekleme fırsatı vermek istemiyordu. Bayard içeri girdikten sonra Bechtel kapıyı kapamak için uzandı. Bayard onu durdurdu. ''Sakıncası yoksa kapı açık kalabilir mi?'' dedi. ''İki meslektaşım daha gelecekti.'' ''Ha, olur.'' Bayard yolu göstermesi için adama dönüp baktı. Bechtel bakmakla yetindi. ''Tablolar için geldiniz değil mi?'' diye sordu. Bayard bunu beklemiyordu. Tereddüt etti, sonra cevap verdi. ''Siz mi aldınız yani?'' dedi. ''Evet.'' dedi. ''Çalışma odamdalar, güvendeler yani.'' İyi bir iş başarmış gibi bir de kafasını salladı. Gösterir misiniz? Elbette, beni takip edin. Bechtel Bayard'ı kısa bir koridordan ev ofisine götürdü. 3 kırmızı dudak tablosu duvara yaslanmıştı. Bechtel sunum yaparmış gibi ellerini açtı. Galiba Marilyn Monroe'ya aitler dedi.
Efendim dedi Bayard.
Dudaklar. Warhol sanırım Marilyn'in dudaklarını kullanmış. İnternette okumuştum.
Bay Bechtel, bunların neden karşıdaki evin duvarında değil de sizin evinizde olduğunu açıklar mısınız?
Korumak için aldım.
Korumak için? Peki bunu sizden kim istedi?
Kimse istemedi. Birinin yapması gerekiyor diye düşündüm sadece.
Nedenmiş o?
Çünkü orada olduklarını bilmeyen yoktu ve çalınacaklardı.
O yüzden de siz çaldınız.
Hayır, çalmadım. Size söyledim. Onları buraya korumak için getirdim. Gerçek varisine vermek için. Hepsi bu. Duyduğuma göre New York'ta yeğeni varmış. Her şey ona kalmış.
Hikayeniz bu mu yani? Komşuluk hatırına mı yaptınız bunu?
Aynen öyle. Bayard geri çekildi. Bildiklerini tarttı. Tanıklar ve kanıt ışığında elindekileri değerlendirdi.
Ne iş yapıyorsunuz Bay Bechtel?
Gıda, ek gıda satıyorum. Şehir merkezinde dükkanım var.
Ev size mi ait?
Kira.
Ne zamandır buradasınız?
3 aydır. 4.
Yolun karşısında yaşayan kadını ne kadar iyi tanıyordunuz?
Tanımıyordum. Sadece merhaba merhaba, o tarz bir şey.
Sanırım bu noktada size haklarınızı okumam gerek.
Ne? Beni tutukluyor musunuz?
Gerçekten şaşırmış görünüyordu. Bay Bechtel, sessiz kalma hakkına sahipsiniz. Söyleyeceğiniz her şey mahkemede aleyhinizde delil olarak kullanılabilir. Avukat tutma hakkınız var. Eğer avukat tutacak paranız yoksa mahkeme size bir avukat tayin edecektir. Haklarınızı anladınız mı?
Anlamıyorum. Sadece komşuluk görevimi yerine getiriyordum.
Size okuduğum haklarınızı anladınız mı?
Evet, kahretsin, anladım ama bu lüzumsuz. Benim yürütmem gereken bir işim var. Ben yanlış bir şey...
Şu koltuğa oturun lütfen.
Bayard duvarın dibindeki koltuğu işaret etti. Bechtel gönülsüzce oturana kadar işaret etmeyi sürdürdü. Aman ne güzel dedi Bechtel. İyilik yapmaya çalışıyorsun ama cezalandırılıyorsun.
Bayard telefonunu çıkarıp devriye ofisini aradı. Çünkü Bechtel'in kapısını çalmazdan evvel destek istemişti. O yolun karşısında kamera görüntülerine bakarken Felsen ve Toborg başka bir çağrıya yönlendirilmişti. Şimdi ağır suç işleyen birini destek olmadan tutuklamak durumunda kalmıştı. 6 kez çalmasına karşın telefon açılmadı. Beklerken Bechtel'in tutuklanmamak için direnmeye karar vermesi ihtimaline karşı birkaç adım geriledi. Sonunda sesini tanımadığı biri telefonu açtı.
''Burası 6 William 25, desteğim nerede kaldı?''
''Şey, önümde öyle bir istek görmüyorum. Destek için aradığınıza emin misiniz?''
''Evet, 15 dakika önce gönderin hemen, gecikmesiz ve bu bağlantı açık kalsın.''
Bayard adresi verdikten sonra tekrar Bechtel'a otaklandı. Kayıp destek talebiyle sonra ilgilenecekti. Bechtel, 2 eli kapüşonlusunun ön cebinde oturuyordu.
''Ellerinizi cebinizden çıkarmanızı ve görebileceğim bir yerde tutmanızı istiyorum.'' dedi Bayard.
Bechtel denileni yaptı. Tüm bu olanlar bir yanlış anlamadan ibaretmiş gibi başını iki yana salladı.
''Beni gerçekten tutukluyor musunuz?''
Yolun karşısındaki evin çatısına tırmanıp arka balkona inip sonra da birkaç $100,000 değerindeki 3 sanat eserini neden aldığınızı açıklamak ister misiniz? Behtel konuşmadı. Dedektifin bilgisi karşısında şaşkındı. Evet, görüntü de var dedi Bayard. İçeri bir şekilde girmeliydim dedi Behtel. Yoksa başkası girer ve tabloları çalardı. Aslında resimler. Neyse ne, onları çalmadım. Tablolar dışında başka bir şey aldınız mı? Hayır, neden böyle bir şey yapayım ki? Sadece tablolar umurumdaydı, resimler yani.
Bayard tehdidi bertaraf etmek için Behtal'ı kelepçelemekle gelmesi 15 dakika daha sürecek desteği beklemek arasında bir karar vermek zorundaydı. Bu tam kontrol altında olmayan bir şüpheliyle geçirilecek uzun bir zamandı.
Suç işlenip işlenmediğine savcılık karar verecek ama sizi tutuklayacağım. Şimdi sizden...
Bu tam bir saçmalık.
Yerinizden kalkıp duvara dönmenizi istiyorum. Yere diz çökün ve parmaklarınızı başınızın arkasında kenetleyin.
Behtel ayağa kalktı ama kımıldamadı. Diz çökün bayım.
Hayır, diz çökmüyorum, ben bir şey yapmadım.
Tutuklusunuz bayım, diz çökün ve parmaklarınızı başınızın arkasında.
Cümlesini bitiremedi. Behtel ona doğru yürümeye başladı. O an her şey çok netti. Eğer Bayard silahını çekerse muhtemelen kullanmak zorunda kalırdı. Ne kadar haklı olursa olsun bu da onun kariyerinin sonu olurdu. Fakat Behtel Bayard'ın üzerine mi yürüyordu yoksa yanından geçip odadan çıkmak niyetinde miydi, orası net değildi. Kapıya doğru gidermiş gibiydi. Birden Bayard'a doğru döndü. Bayard onun avantajından, yani cüssesinden ve kaslarından yararlanmaya çalıştı.
Behtel ilerlerken Bayard kasıklarına tekme attı. Adam iklip büklüm olup acıyı deyinlerken iki adım gerileyip yana çekildi. Adamın sağ bileğiyle dirseğini kavradı, bileğini aşağıya bastırdı. Dirseğini yukarı çekip bacağının üzerinden savurdu.
Behtel yüzüstü yere düşerken Bayard diziyle bütün 54 kiloluk ağırlığını adamın sırtına yükledi.
Sakın kıpırdama.
Ama kıpırdadı. Canavar gibi inildeyip ayaklanmaya, yerden kalkmaya çalıştı.
Bayard kaburgalarına dizini gömünce adam tekrar yere düştü.
Bayard hemen kemerinden kelepçelerini alıp adam ne olduğunun farkına varmadan birini sağ bileğine geçirdi. İkincisine biraz debelendi ama üstünlük Bayard'daydı.
Adamın bileklerini sırtında birleştiren Bayard ikinci kelepçeyi de taktı.
Behtel artık kontrol altındaydı.
Bayard ayağa kalktı. Tükenmiş ama kendisinden çok daha kuvvetli bir adama yer serdiği için coşkuluydu.
''Hapse giriyorsun pislik herif!''
''Bu çok büyük bir hata. Hadi ama yanlış bu.''
''Derdini yargıcı anlatırsın. Senin gibi adamların saçmalıklarını dinlemeye bayılırlar.''
''Buna pişman olacaksın.''
''İnan bana oldun bile. Ama bu bir şeyi değiştirmez. Hapse gireceksin.''
12. ayrımın sonu. Sayfa 148.